A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Özellikle konuşulmayan sağlık konularını konuşmaya gayret ediyoruz ki bugün özellikle hani halk arası ışın vermek, ışık vermek ile ilgili hani bizim radyoterapi dediğimiz tedaviyi konuşacağız. Fakat bu tedavinin özellikle yan etkileri noktasında konuşacağız. Peki neden böyle bir sohbet konusunu seçtik? Çünkü sizden gelen mailler ve telefonlarda özellikle kanser tümör olgularında kullanılan bir tedavi şekli, tedavi modülü olan radyoterapiden özellikle şu sorular gelmeye başladı. Yani etkileri nelerdir? İşte saç dökülür mü? Halsizlik yapar mı? Ya da radyoterapi verilmiş bir insanla yan yana gelmekte sakıntılar var mı? Ya da radyoterapi ışın tedavisi almış bir arkadaşım benimle tokalaştı ya da bana sarıldı. Bana radyasyon geçmiş midir gibi. Böyle suallerle karşılaşınca da biz bu konuda bir uzmanı, bir uzman arkadaşımızı, bir uzman kadim dostumuzu çağırmak istedik ve radyasyon onkolojisi uzmanı, uzman doktor Özlem Eser Kılınç'ı sohbetimize davet ettik. O da bizi kırmadı ve geldi. Sevgili arkadaşım Özlem, hoş geldin.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Nasılsın Özlem, iyisin?
Sağ olun, iyiyim. İyi akşamlar diliyorum sevgili dinleyiciler.
Ben de iyi akşamlar diyorum tekrar ve tekrar. Tabii radyoterapi detaylı konuşmuştuk. İstersen Özlem, bugün özellikle radyoterapinin yan etkilerine direkt girelim. Bir defa şunu konuşalım. Yani bu arada tabii bu güzel sohbet, bu bilgilendirici sohbetin sizlere ulaşmasına emeği geçen TRT, büyük TRT ailesine teşekkür ediyoruz. Bu konularla ilgili özellikle konuştuklarımız sonucunda gerçekten bir bilgilendirme oluyor. O zaman bu radyoterapi ile ilgili olarak da genel olarak bir girelim. Yani nelerdir radyoterapinin en sık görülenden başlayarak nelerdir yan etkiler? Neler oluyorsunuz daha çok?
Şimdi radyoterapinin yan etkileri erken yan etkiler ve geç yan etkiler şeklinde ikiye ayrılıyor. Bütün hastalık, yani hangi bölge olursa olsun gördüğümüz yan etkiler var. Bir de radyoterapiyi nereye veriyorsak oraya özgü gördüğümüz yan etkiler vardır. Genel yan etkiler yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık.
Yani genelde her türlü rahatsızlıkta verilen ortak bir yan etki.
Evet, bütün radyoterapilerde bu hastalarda yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık genelde gördüğümüz bir şeydir. Ve özellikle baş boyun, memede, cilt bölgesinin etkilenmesine bağlı yan etkiler ortaya çıkar. Onun dışında bu hastalar yüksek doz radyasyon almış olmanın verdiği, ileride bana ne yapar, nasıl bir şeydir de bundan duyduğu endişeler vardır. Bunlar bizim için çok önemli. İşte hastanın kan tablosundaki değişiklikler en sık takip ettiğimiz de budur.
O zaman şöyle matematik değil mi? Genel yan etkiler, yani sonuçta vücutta, bütün vücutta görülen bir defa halsizlik kesinlikle oluyor, öyle mi?
Halsizlik.
Bu halsizlik neye bağlı oluyor?
Ya halsizlik, bir hasta her gün tedaviye gidip geliyor, bir efor sarf ediyor. Evet. Artı radyasyon aynı zamanda normal dokulara da etki ettiği için vücut kendini iyileştirebilmek için çaba gösteriyor. Buna bağlı olarak da bir yan etki ortaya çıkıyor.
Peki uzun süre sürüyor mu bu halsizlik?
İkinci, üçüncü haftadan sonra ortaya çıkar. Tedaviden bir iki hafta sonra da sonlanıyor.
Sonlanır. Evet, demek ki halsizlik en sık. Ondan evet. Gayri neydi?
Yorgunluk. İştahsızlık. Yani hastalar genelde eş zamanlı kemoterapide aldığı için iştahsızlık da ekleniyor bunlara. Hasta yemek istemiyor. Yine dediğim gibi aldığı bölgeye bağlı olarak hastanın bulantısı oluyor. Bulantı olunca canı bir şey yemek istemiyor. İşte sindirimle ilgili problemleri olanlar da yine aynı şekilde. Bunların hepsi hasta hekim tarafından bilgilendiriliyor.
Genel yan etkiler. Peki bunlar bütün vücutta görülen etki. Bir de dedin ki özellikle radyoterapi verilen yere bağlı olarak. Evet, onlar nelerdir?
İsterseniz anlaşılması açısından sistematik gidelim.
Evet.
Mesela beyin tümörlerinde alınan radyoterapiye bağlı olarak hastalarda en çok beyin dokusunda ödem yapar radyoterapi. Buna bağlı olarak da bulantı, kusma, baş ağrısı, hastanın kognitif fonksiyon bozukluğu, algılamada güçlük, işte konuşmada bozukluk gibi yan etkileri yapıyor. Baş boyun hastalarında cilt radyoterapi aldığı için bizim en sık karşılaştığımız ciltte yanık. Ağız içi etkilendiği için ağız mukozasında yanık, ağız kuruması, yutma güçlüğü, larynx, yani soluk borusu etkilendiği için buna bağlı ödem, ses kısıklığı, Bunlar ikinci, üçüncü haftadan sonra ortaya çıkan yan etkilerdir. Bir de bunlar da radyoterapiye başlamadan önce çok önemli bir nokta var. Bu çoğunlukla atlanıyor. Hastaların tedaviye başlamadan önce dişlerini mutlaka yaptırması gerekiyor.
Öyle mi?
Evet, bu çok önemli.
Bunu konuşalım. Neden böyle bir şey?
Çünkü mandibula çene kemiğine ışın aldıktan sonra en erken 6 ay ve 2 yıla kadar herhangi bir diş çekimi yapılsın istemeyiz. Osteonekroz dediğimiz mandibuloda çürümeye sebep olabiliyor. Çünkü yüksek dozda radyoterapi veriliyor. Hastaları tedaviye başlamadan önce hekimler zaten bilinçli mutlaka hastalara çekilecek dişiniz varsa ağız diş bakımı yaptırın sonra gelin derler. Ondan sonra tedaviye başlarız. Bunların hasta psikolojisini ona göre ayarlarsa bu yan etkileri çok kolay atlatıyor. Öbür türlü hastalar şey düşünüyor, ben daha iyiydim, çok kötü oldum, iyileşmiyorum, gittikçe kötüye gidiyorum diye hastalarda bir moral bozukluğu oluyor.
Peki bu konuda bilgilendirme yapılıyor değil mi yani sonuçta?
Tabii hastalara en başından beri hangi yan etkileri göreceğini, ne kadar hissedeceğini, ne kadar zamandan sonra ortaya çıkacağı, bunlar için vereceğimiz destek tedaviler ki bazen profilaktik amaçlı başta başlarız, sonuna doğru dozlarını da artırma yaparız. Hastanın ağız bakımı mutlaka baştan beri verilir. Bunun için hastaya gerekli medikal ilaçlar reçete edilir. Bunların tedbirini hepsi takip eden
peki,
hekim tarafından hocam, yapılıyor.
Siz, tabii sen konuşurken aklıma şu geldi. Hani okuduğumuz birçok yayınlarda falan hani şöyle bir olgu var. Hani 1960, 70, 80, 90, 2000'li yıllar ki Türkiye'de de gerçekten Sağlık Bakanlığımız bu konuda çok iyi. Dünyada da tıp, Türkiye'de tıp teknolojisi bile gelişiyor. Yani radyoterapi vermek noktasında şimdi çıkan alet, makineler, özel cihazlarla daha böyle spesifik nokta atışı yapılıyor değil mi? Yani sonuçta bunun çok büyük bir getirisi var.
Evet, özellikle yan etkiler açısından. Yan etkiler hem daha geç ortaya çıkıyor. Hem de mesela özellikle baş boyun hastalarında tükürük bezinin etkilenmesine bağlı kalıcı olarak ağız kuruluğu. Bu en son çıkan teknolojiye göre parotisler çok iyi korunduğu için bu yan etkiler daha az oluyor. Tedavi sırasında mutlaka görüyoruz. Çünkü her gün traksiyonlar halinde radyoterapi veriyorsunuz ve gün gün bu radyoterapi dozları üst üste yüklendikçe de yan etki daha çok artıyor. Buna bağlı mutlaka yan etki görüyoruz ama o iki boyutlu tedavilerdeki kadar çok fazla değil.
Çok fazla
tabii
değil.
Bunlar
değil
çok
özellikle
daha hafif, evet, daha kolay atlatıyor.
O zaman baş boyunu konuştuk. Bunu söyledik. Şimdi geldik nereye?
Meme. Akciğer, evet.
Çünkü ülkemizde de meme, Allah hepsine şifa versin, meme kanserleri çok sık görülüyor. Meme ile ilgili ne tip yan etkiler görüyorsunuz?
Memede en çok gördüğümüz radyodermatit, yani cilt yanıkları. Onun dışında lenf nodu bölgeleri ışınlandığı için hastanın özofajit dediğimiz yutma güçlüğü olur hastalarda.
Yemek borusunda iltihap meydana geliyor.
Evet, yani mukoza tahrip oluyor ve ona bağlı olarak hasta yutkunurken ağrı hissediyor. Ve radyoterapi alanı içerisinde akciğer girdiği için bu akciğer tümörlerinde de aynı şekildedir. Özellikle akciğerde bizim takip ettiğimiz radyasyona bağlı pnömoni, yani zatüre olması.
Allah Allah.
Yani hastalarımızda kuru öksürük, işte pembe balgam, nefes darlığı gibi şikayetler olduğu zaman bu yönde değerlendiririz. Uzun dönemde de radyoterapi almış bir hastanın akciğer filmi çekildiğinde fibrotik bantlar vardır. Yani hatta bazen hasta gelir, siz bizim ciğerlerimizi yakmışsınız ama bu bir radyoterapinin yan etkisidir. Orada fibrozise sebep olduğu için böyle bir görüntü
yani
ortaya çıkıyor.
Ne kadar memeyi memeyi hedef alınsa da ne kadar böyle memeyi bizzati tedavi vermeye çalışılsa da akciğer etkileniyor diyorsun.
Ya mecbur etkilenmek zorunda çünkü göğüs üst duvarına üstte. Biz evet radyoterapiyi veriyoruz. Akciğeri tamamen dışlarsak ışınlamak istediğimiz yeri kaçırırız. Yan yana mecburen.
Yani boşu boşuna yapmış
oluruz. Onun tolerans dozları var ve mevcut tolerans dozlarını sağlamak zorundayız. Sağlamadan tedaviye başlanmıyor zaten hasta.
Evet. Ya ben sen böyle söyleyince bir çırpıda aklıma şu geldi. Akciğer tümörlerinde de verirken memeyi bir şekilde dikkate alıyorsunuz.
Akciğer tümörlerinde memeyi dikkate almıyoruz. Çünkü akciğerde derin dokuya radyoterapi verdiğimiz için cilt doz almıyor. Cilt doz almadığından dolayı
memeler
da böyle bir şey yok. Akciğerde en çok özofagus.
O zaman memeyi konuştuk. Memedeki yan etkilerdeki cilt yanıtları dedin.
Özellikle.
O zaman Akciğere gelelim. Evet.
Akciğer. Yani Mehmet'e şunu da söyleyeyim. Hastalar hem operasyona bağlı bir lenfödem olur. En büyük yan etkilerden biri de odur. Bir de biz radyoterapi verirken lenfödem yapıyoruz. Uzun dönemde de kalıcı oluyor bu lenfödem. Hastaların ömür boyu mevcut kollarına, ameliyat oldukları tarafa çok dikkat etmeleri lazım. Gerekli hareketleri yaptırmaları lazım. İşte güneşten korumaları gerekiyor. Herhangi bir şekilde yaralanmalardan korumaları gerekiyor. Çünkü lenf diseksiyon olduğu için, üzerine bir de radyoterapi aldığı için lenf drenajı evet olmadığından. Yani
diseksiyon olmasa da görülüyor mu peki?
Yani olmasa da olabiliyor. Alınmasa evet. Ama o kadar değil.
O kadar değil.
Sonrasında evet. İyileşebiliyor, geçiyor zaten.
Evet. O zaman memeden akciğerlere şimdi gel. Akciğer tümörlerinde, akciğer kanserlerinde ne tür radyoterapi? Verilen radyoterapinin yan etkileri görülüyor.
Yani yine bunlarda da sonrasında olabilecek radyasyon pnömonisi. Kalbi korumaya çalışırız burada. İşte özellikle orada damar, eleydi dediğimiz damarı koruruz. Buna bağlı olarak yani ilerleyen
damarda. Kalbi besleyen koroner damarı.
Evet, evet.
Koroner gerçi damarı. Etkileniyor mu gerçekten?
Uzun dönemde. Yani.
Mesela
yani,
bizzat böyle arter hastalığı yani kişi etkileyip önünde, mesela kalp krizine falan neden olabiliyor mu?
İlerleyen dönemlerde riski artırıyor.
Riski artırıyor.
Evet, riski artırıyor. İşte evet. Biraz daha perikardiyal efüzyon. Bunlar yan etkileri ve en sık da özofajiti en şiddetli akciğer tümörlerinde görüyoruz. Çünkü çoğu tümörün yerleşim yerine göre özofagus yan yana olduğu için maalesef dozdan çok etkileniyor. Evet.
Ben şimdi şu şeyde biraz takıldım. Akciğere verilen de radyoterapide bağlı bir pnömoni yani zatürre. Bunun sebebi ne? Yani zatürre olmasının sebebi bir bağışık sistemi düşme ya da akciğerin savunma sistemini çökertip bizi bakteriyi almak, kolay yani almak
o
noktası.
O aldığı radyasyona bağlı olarak aslında orada bir pnömoni yok. Bir bakteri yok. Radyasyona bağlı pnömoninin semptomlarını gösteriyor. Ve bundaki tek tedavi de steroiddir. Yani bir reaksiyon veriyor ona
değil.
Karşı. Yok yok değil. Ona gösterdiği bir reaksiyon doğal olarak steroid tedavisiyle tamamen atlatılıyor. Hasta rahatlatılıyor tabii.
Evet, çok güzel. Yani. Peki hani yemek özofajit dediğimiz yani akciğer tümör ve kanserlerinde uygulanan radyoterapinin bir yan etkisi olan özofajit yani yemek borusunun bu dokusunun bozulmasına bağlı durumlar geçici mi yoksa bir tedaviyle rahatlıyor mu kişi?
Ya tedavisini veriyoruz. Hastanın diyetinden başlıyoruz. Hastaya acılı, baharatlı, asitli yiyecekler yasak. Çok sıcak, çok soğuk yiyecekler yasak ve o dönemde çok katı beslenmemesini öneriyoruz. Onun dışında verdiğimiz medikal tedavi var. Yani çok çok nadir hastalarda, özellikle ikinci seri aşılamalarda bazen fistül görünebiliyor eğer çok etkilendiyse özofagus.
Dinleyicilerimiz merak edebilir fistül neyi?
Fistül yemek borusunun delinmesi diyelim. Delinmesi, evet veya olsun. Göğüs boşluğunun herangi bir yeri açılması. Bu akciğer olabilir, batın içinden herhangi bir yeri olabilir.
Nefes borusu etkileniyor mu? Yani ne kadar şeyin arkasında mı?
Nefes borusu çok etkilenmiyor.
Çok
yani çok yukarı tümörlerde alın içine lenf nodları girerse falan belki ama yok daha yukarıda kalıyor. Akciğer tümörlerinde etkilenmiyor.
Tabii biz yukarıdan, baş boyundan, memeden ve akciğer iniyoruz ama yine şöyle hemen bir soralım. Aklımıza geldiği vakit bu konuda uzman bir hekimi, senin gibi bir uzman arkadaşımızı çağırınca peki bu tür durumlarda hani yan etkilerle alakalı olarak görülme durumu, görülme sıklığı, kullanılan cihaza, kullanılan makineye ya da verilen İşte radyasyon onkoloji merkezine ya da hani kesinlikle değildir ama orada çalışan sağlık personeli hekime bağlı mıdır? Değişir mi bu yan etkiler?
Yani şimdi bütün tedavi veren bütün hekimler bize referans kitaplarımızın verdiği tolerans dozlarını tutturup mecburen tedaviyi o şekilde alıyoruz hepimiz. Ama bazen hastanın anatomisi buna müsaade etmiyor. Hasta bazında biraz geniş almamız gereken alanlar oluyor. Yani mesela radyasyon pnömonisi işte bize verilen dozlarda tutturduğumuzda %5 görülüyor derken bu dozu biraz aştığımız zaman bize zaten %15 gibi bir oran veriyor.
Ve dünyadaki rakamlarla Türkiye'deki rakamlar aşağı yukarı aynı değil mi?
Evet, takip edelim. Referans kitaplara bağlı olarak hareket ediyoruz zaten. Her klinik kendine bir referans kabul ediyor ve onu takip ediyor ama %99 ortaktır zaten takip ettiğimiz kitaplar.
Çok büyük fark etmiyor yani sonuçta.
Fark etmiyor yok.
Olarak.
Çok dediğim gibi hasta bazında bazen mecbur oldu. Hasta bazında klinik içinde belli kararlar verilmesi gerekebiliyor.
Evet meme dedik, akciğer dedik. Sırada?
Gastrointestinal sistem yani mide, pankreas.
Evet o orada nasıl bir yan etki problemi
ya,
var?
Bu bölgede de yine başta söylediğimiz gibi bu hastalarda daha çok halsizlik, iştahsızlık, yorgunluk biraz daha fazla görünüyor. İshal görünebiliyor bu hastalarda. Yine böyle mide ağrısı şeklinde hissediyorlar. Çünkü bağırsaklar hareketleniyor ve ona bağlı olarak hasta ağrı hissediyor. Bu bölgedeki radyoterapilerde ve radyoterapiye en duyarlı organlardan birisi böbrektir, karaciğerdir. Özellikle evet. bunların korunmasına çok dikkat ediyoruz biz. Çok referans dozlarından ödün vermeyiz. Ona göre hastayı tedavi alıyoruz.
Gerçekten böbrek ve karaciğer en çok radyoterapiden etkilenen iki hassas evet, organ değil mi özellikle? Organlardan. Peki onlarda özellikle hani gastrointestinal sistem yani yemek borusu, mide, efendim dalak, karaciğer, dalak ve bağırsak sisteminde en çok iştahsızlık, bulantı, kusma, gaz şikayetleri ishal oluyor. Onun dışında spesifik başka bir şey, herhangi bir rahatsızlık başka olmuyor
rahatsızlık
değil mi?
Başka olmuyor yok. En çok gördüğümüz yan etkiler bunlar.
Ondan sonra evet.
Ondan jinekolojik sonra tümörler. Jinekolojik tümörler. Üriner sistem tümörleri dediğimiz işte mesane, prostat. Bunlarda da aynı şekilde idrar yolu yanması olur hastalarımızda. Bağırsaklar etkilendiği için ishal bunlarda da çok fazla görüyoruz. Özellikle jinekolojik tümörlerde bir de
yani yumurtalık denilen, tümörü, kanseri, rahim kanseri gibi olgularda.
Evet, yumurtalık tümörlerinde çok radyoterapi indikasyonumuz yoktur ama rahim kanserlerinde vardır. Hatta bir aşamasında yani eksternal radyoterapi yaptıktan sonra brekiterapi, içeriden daha yüksek dozda brekiterapi yaparız. Buna bağlı olarak bağırsaklar çok fazla etkileniyor. Çok fazla ishal kısa bağırsak sendromu olma durumu var. Yani hasta sürekli ishal olabiliyor. Bağırsaklarda kanama olabiliyor. İşte prostat erkek hastalarda cinsel yönde isteksizlik olabiliyor.
Prostat kanseri.
Özellikle yani onun penile bump dediğimiz bölgenin ışınlanmasına bağlı olarak hastanın cinsel hayatı etkilenebiliyor bundan. Peki, diğer taraftan özür diliyorum.
İdrar kesesinde mesaneye verilen radyoterapi.
Ya mesaneye verilen de mesanenin hacmi küçülebiliyor.
Mesane kanserlerinde radyoterapi yoğun veriliyor mu?
Yoğun değil, öncelikle organ koruyucu olarak veriyoruz. Yani hasta mesanesinin alınmasını istemiyor. Erken dönemse, kasa invaze değilse, hasta cerrahi olmak istemiyor ise tercih ediyoruz. Kasa invaze olanlarda bazen ameliyata hazırlamak için, bazen de opere edilemeyeceği için radyoterapi veriyoruz. Yani diğer organlara göre biraz daha dirençli. Çok iyi sonuçlar yok ama radyoterapi veriliyor. Bunda da yani prostata verirken mesane etkileniyor, rektuma verirken mesane etkileniyor. Yine dediğim gibi belirtilen tolerans dozlarına dikkat ediyoruz. Onda olabilecek yan etki hacminin küçülmesi şeklinde. Çünkü orada da kas dokusu, orada da bir fibrozis yapıyor ve genişlemesini engelliyor.
Genişlemesini engelliyor bir şekilde.
Evet. Diğer taraftan bayan hastalarda, genç bayanlarda yumurtalıkların korunması çok önemli. Radyasyon tolerans dozu çok azdır. Ve radyoterapiye bağlı olarak da hastaların çocuğunun olmama ihtimali oldukça yüksek.
Kalıcı mıdır yani?
Kalıcı. Kalıcı bir şekilde. Bu önceden hastaya bilgilendiriliyor. Onun için gerekli tedbirler almak isteyen.
Ne kadar korunursa, ne kadar doz ayarlaması yapılırsa da diyorsun böyle bir risk olabilir.
Yani evet. Böyle doz, hani onları tamamen korumak lazım.
Anladım. O zaman urogenital sistem tümörlerinde konuştuk radyoterapinin yan etkilerini. Onun dışında özellikle kas eklemlerle ilgili olan tümörlerde.
Kas eklemlerde bizim en çok eklem hareketlerinde yavaşlama olur. Yani eklem bölgelerine denk gelen alan içerisinde ise hareketlerinde zorluk olur. Çünkü onlarda da fibrotik doku oluşumuna bağlı. Sonra hastanın hareketlerinde yavaşlama yapıyoruz. Onun dışında kemikler üzerinde radyoterapinin çok bir etkisi yok. Ama alan içinde giren şeylerde özellikle kemik iliği olan yani bizim kanımızı yapan hücrelerin olduğu kemikler ışınlanınca kan düşüklüğünü daha fazla görüyoruz. Kan tablosu bizim için çok önemli. En başta söyledim. Hastanın beyaz küre takibi, trombosit yani kanama hücreleri. Bunların düşmesi, bunları takip ederiz. Kırmızı hücrelerden hemoglobinin yüksek olmasını çok isteriz. Belli bir seviyenin altına düşmesini istemiyoruz. Çünkü biliyoruz ki hemoglobin oksijen taşıyor. Vücuda ne kadar çok oksijen taşınırsa hem radyasyonun yan etkileriyle daha kolay başa çıkacak hem de bizim tedavi etkinliğimiz artacak.
Anladım. O zaman şöyle mi yapalım? Yani genel etkiler, verilen organa bağlı etkiler. Bu arada o zaman hangi tümör olursa olsun verilen radyoterapi bir şekilde kan tablosunu etkiliyor, öyle mi?
Etkiliyor, evet.
Etkiliyor. Hı hı. Yani kansızlık belki minimal, belki daha fazla birçok hastada evet, görülebiliyor.
Kansızlık yapma olarak değil, hani hastaların kanının yüksek olmasını istiyor. Çünkü zaten bu hastalarda bir kronik hastalık olduğu için, bir kanser hastalığı olduğu için kanları zaten düşebiliyor.
Ama kemoterapideki kadar düşmüyor galiba, değil mi?
Kemoterapi kadar düşürmüyor.
Düşmüyor zaten.
Ama ikisini eş zamanlı aldığı için bu sefer daha fazla sinerjik etki gösteriyor.
Şöyle bir soru gelmiş Özlem. Demişler ki radyoterapi yan etkilerinin yoğunluğu değişir mi? Hangi faktörlere bağlı olarak değişir? Ne dersin bu konuda?
Ya yoğunluğu değişir mi? Bunu hani böyle bir şeye bağlı olarak değil ama klinik gözlem olarak söyleyeyim. Hastanın kendisini buna hazırlaması çok önemli Mehmet Bey. Yani hastaya başta bu yan etkileri göreceksin dediğimiz zaman bunlar olduğunda evet hocam bu var ama
tolere
edebiliyorum. Sıkıntı yok. Hastanın beslenmesi çok önemli bizim için. Bol bol sıvı alması çok önemli. Ve dediğim gibi mesela sıkı kıyafet giyinmeyecek. Bir meme hastasına işte liflemek ya da baş boyun hastasına lif sürmeyecek. Bunlar tahriş ediyor. Sakal tıraşı ya da işte özel bölgelerin tıraşı için jilet kullanılmayacak. Aslında bu tarz şeylere dikkat ederse.
Yani direkt böyle bir ekip işiyle bunlar konuşuluyor.
Bunların hepsi doktor tarafından hastasına mutlaka söylenir ve olası tedavi sırasında eğer atlanan bir şey varsa teknisyen arkadaş fark eder. İşte sıkı kıyafet giydi, pamuklu kıyafet giymedi, tahriş olduğunu gördü. Hem hastayı uyarıyor hem bizleri zaten yönlendiriyor. Öyle.
O zaman sohbetimiz başında da birçok dinleyiciden gelen soruyu sana sormak istiyorum. Birçok kişi merak ediyor. Bu radyoterapi tedavisi alan hastanın, hasta radyasyon yayar mı etrafına? Yani radyoterapi alan hastanın yanındaki insanlara zararı var mıdır?
Evet, bu bizi sağlıkçılardan da gelen sorulardan kesinlikle böyle bir şey yok. Hasta tedavisini aldığı anda X ışınları hangi cihazla veriliyorsa o ışınlar hastayı etkiler. Hasta çıktıktan sonra rahatça tokalaşabilir, sarılabilir. Hiç kimse hiçbir şekilde ışın, radyasyon saçmaz. Çok müsaade edilmemesinin tek sebebi bağışıklık sistemi düştüğünden hastanın başkalarından enfeksiyon kapmasını istemediğimiz için.
Yoksa dışarı radyasyon. Galiba bu tiroid rahatsızlıklarında kullanılan.
Tiroid rahatsızlıklarında kullanılan radyasyon değildir. Radyoaktif iot işte kullanıyorlar.
Onu dinleyicilerimize açıklarsak.
Onda atom tedavisi dedikleri radyoaktif iot kullanıyorlar.
Atom tedavisi. Evet. Onda ne veriliyor? Biz radyoterapide ne veriyoruz?
Biz radyoterapide X ışını kullanırız.
Işın yani veriyoruz. Işın röntgen veriyoruz. Işını veriyoruz.
Röntgen evet. Film çekildiklerinde kullanılan ışın onun kat kat fazlasını veriyoruz. Evet. Ama atomda vücuda radyoaktif iot veriliyor. Tiroid veren atomda
evet radyoaktif iot yani bir damardan kimyasal bir madde veriliyor.
Bir madde veriliyor ve o deriden atılıyor, idrar yollarından atılıyor. Hani bu konuya çok hakim değilim. Nükleer tıpçılar daha iyi bilirler ama ilk 3 gün, 1 hafta ve hatta azalarak tamamen vücuttan uzun sürede atıldığı söyleniyor.
Evet sevgili dinleyenlerim genellikle bu ikisi karışan bir olgu. Gerçekten radyoterapide bu hani bir yeriniz incinir, yumuşak doku, bir kırık çıkık olur öyle durumlarda ya da bir akciğer filmi çekilirken ya da sinüsleriniz işte sinüzit gibi durumlarda hani bir akciğer filmi çektiriyorsunuz ya işte o verilen ışının daha yüksek dozlusu radyoterapide veriliyor. Ama atom denilen olgu tiroid rahatsızlıklarına verilen damardan verilen radyoaktif bir görüntüleme yöntemi. İkisi birbirinden çok farklı. O sebeple öyle olgularda atom verilme durumlarda ne yapılıyor? Kişi izole oluyor. Etrafından birkaç gün işte uzak durması özellikle telkin ediliyor ve yapılıyor. İkisi birbirinden çok farklı. Yine en sık görülen sorulardan bir tanesi. Derler ki radyoterapi verilen durumlardaki bu yan etkiler kişinin aktivitelerini etkiler mi? Yani kişi iş yaşantısına, ev yaşantısına mesela yemek yapma, hobilerini devam ettirmek bunları devam edebilir mi? Etkiler mi?
Hasta bunlara devam edebilir ama kendini çok yormayacak bir şekilde. Yani hastanın tamamen yatağa bağımlı bir şekilde yatmasını istemiyoruz. Kendisini yormayacak bir şekilde, kendisine keyif verecek her türlü aktivitede bulunabilir. Kısa mesafe yürüyüşler yapabilir. Sevdiği bir yemeği yapabilir.
Ya bu aktivitelerini günlük hayatta devam edebilir.
Evet.
Peki şey nasıl? Özellikle cildten çok bahsettin. Radyoterapi sonrası cildine farklı bir bakması gerekir mi? Nasıl bakmalı cildim?
Radyoterapi sırasında zaten çok dikkat etmeli. Hmm. Ondan sonra da en az bir sene güneşle çok fazla temas etmesini istemeyiz hastanın. Hmm. Ve güneş koruyucuları en az 30 faktörlü yüksek güneş faktörlü koruyucularını evet kullanmalarını isteriz.
Özellikle bir sene boyunca diyorsun.
Bir yıl boyunca evet. Evet.
Peki hani Allah hepsine şifa versin. Kemoterapi sonrası işte malum bir saç dökülmesi olayı oluyor. Radyoterapiden sonra da bir saç dökülme evet olur mu?
Evet, o evet da yan etkilerimiz arasında. Hmm. Hangi bölgeyi veriyorsak, işte baş boyunda sakallar, efendim işte bıyık alanı giriyorsa, yine kafa tümörlerinde aynı şekilde vücutta hangi bölgenin denk geliyorsa saçlar dökülüyor.
Saçlar ve
bunlar sonradan çıkabiliyor ama dozlar yüksek olduğu zaman kalıcı oluyor.
Kalıcı olabiliyor.
Evet, kalıcı olabiliyor.
Evet. Evet Özlem, o kadar çok sual birikti ki, soru birikti ki ben şimdi şöyle bir platforma geçeceğim. Özellikle şeyin üzerinde çok durdun. Yani kişiye daha önceden söylenirse, kişi daha önceden hazırlanırsa, hatta yan etkinin sıklığı, şiddeti bile azalıyor dedin. O zaman bu tümör olgularında ya da tümöre verilen tedavi olgularında psikoloji çok önemli galiba, değil mi? Kesinlikle. Bu konuda yıllardır çalışan, bizzat içinde olan bir hekim olarak bu moral, ruhsal yapı ne dersin? Bu konuda biraz konuşmak istiyorum.
Ruhsal yapı hem hastalığın tedavi sırasındaki seyrini çok etkiliyor, hem sonrasında hastalığın nüksü açısından çok önemli. Hı-hı. Yani benim kendim gözlemlediği, hasta dediğim gibi evet bu bir hastalık, bunu atlatacağım dediği zaman o hastalık gerçekten çok iyi seyrediyor. Ama baştan beri bu zaten kanser, ben bu hastalıktan kurtulamam şeklinde yola devam eden hastaların genel durumları çok bozuk. Böyle hastalar zaten yiyip içemiyorlar. Yemek, beslenmek çok önemli. Hani moralini dedim ya, yan etkiyi bilen hasta çok rahat atlatıyor diye. Yan etkiyi bilen hasta canı yemek istemese de benim bunu yemem gerekiyor diye kendini yetecek kadar yiyor. Hı-hı. Beslenmek çok önemli. Ve ondan sonraki hayata bakış açısını değiştiriyor. Mutlu olacağı şeyler yapıyor. Ben artık rahatsızım, kendime dikkat etmem gerekiyor, kendimi strese sokmamam gerekip deyip hayattaki çoğu stres faktöründen uzak kalmaya dikkat ediyor.
Böyle bir durum
evet,
var. Yani peki şu düşünce ne diyorsun? İşte böyle bir Allah tekrar şafi esmasına şifa versin. Böyle bir tümör, kanser olgusu var. Arkadaş ben tedavi reddediyorum. Kemoterapi de almıyorum, radyoterapi de almıyorum. Bu düşüncede olan bir hastalık devamıyla kemoterapi, radyoterapi alan hastaların özellikle hani tedavi şansı noktasında, ömür, yaşam devamı noktası ne diyorsun? Yani red etmek ya da radyoterapinin ya bunu, etkinliği konusunda özellikle.
Bunu özellikle ya mesela bir meme hastası ben tedavi olmayacağım deyip bıraktığı zaman.
Evet.
Bir süre sonra vücuduna yayılmış bir şekilde geliyor bize.
Ve bu tür vakalarla karşılaşıyorsunuz değil mi?
Karşılaşıyoruz evet.
Evet.
Yani mesela bir hasta kemoterapi alıp sonra ameliyat olması gerekirken kemoterapi alıyor, memede kitle kayboluyor, tümör yok oluyor ve ameliyat olacak. Ben iyileştim, ben artık ameliyat olmayacağım, mememi aldırmayacağım diye tedavi olmamış ve 6 ay sonra beyin metastazıyla gelmişti. Hastalık yaygınlaştıktan sonra o mevcut tedavileri ne kadar da verseniz etkili olmayabiliyor.
Yani metastaz sıklığı artıyor,
evet,
öyle mi?
Evet, metastaz hastalık lokal olarak ilerliyor ve vücudun başka yerlerine dağılıyor, metastaz oluyor. O zaman tabii ki bizim için de daha zor evet, tedaviye evet, cevap evet, alamıyoruz evet, maalesef. Evet, evet.
Rabbim hepsine gerçekten şifa versin. Özlem, şahsımın adına söyleyeyim. Ben çok gerçekten bilgilendim, aydınlandım gerçekten bu konularda. Çünkü yanlış bilinen birçok sağlıkçıların dahi bilmediği konuları konuşmaya gayret ettik. Bu konularda gerçekten senin tecrübelerin çok çok önemli. Türkiye'nin ve Ankara'nın en önemli hastanelerinden bir tanesinde gerçekten yıllardır bu konuda hastalarına şifa dağıtıyorsun. Öncelikle ben bir defa o nedenle sana binlerce teşekkür, Allah razı olsun diyorum. İnşallah bundan sonraki de hekimlik hayatında sana özellikle muvaffakiyetler ve gerçekten başarılar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum
geldiğin
çok
için. İnşallah bir sonraki programlarımızı yine seni konuk olarak görmek isteriz.
İnşallah.
Evet efendim, kadim bir dostum dostumu, arkadaşımı radyoterapinin yan etkileri konusunda misafir ettim. Bizler gerçekten bilgilendik. Eminim siz de bu konularda özellikle bilgilendiniz. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir sohbet konusuna gelmek, yan yana gelmek nasip olur. Efendim Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum sevgili dinleyenler.
İyi akşamlar.
A'dan Z'ye sağlık.